Ayrım 9. Sayfa 134. 12. Genç kızın öfkesi, hasta olanın ateşi, Kerberos'un kıskançlığı, yani normal bir gün daha. Ertesi gün bir kavga koptu ki, aman Allah, meğer ne kadar sert olabilirmiş bu narin kız böyle. Gözlerinin çakmak çakmak bir bakışı, kaşlarına bir çatışı var ki, inanmak mümkün değildi. Böylece bir yönünü daha öğreniyordum. Öfkesini kontrol edemediği halini görüyordum. Kızdığı zaman dilinin endazesi kalmıyordu. Ağzına geleni sayıyordu. Vay efendim, ben onu kandırmışım da, hani hayatında duyduğu en acayip aşk hikayesini anlatacakmışım da, gece kalması için yalan söylemişim de, aile hikayesinden başka bir şey duymamış da, ona neymiş benim ailemden de kardeşimden de, hayal mayal Rusya falan bir şeyler duymuş, onu da doğru dürüst dinleyememiş de, içkisine ilaç falan mı koymuşum, sabaha kadar sızıp kalmış da, buna benzer bir sürü laf yedim. Hepsini de sükunetle ayakta ona kahve fincanı uzatırken dinledim. Yüzümden gülücük hiç eksik olmadı. Ama bu onu daha mı çok kızdırıyordu bilmem. Sonunda kahveyi kabul ettirebildim. Alt dudağı sarkmış, küs bir ifadeyle "Ver şu lanet olası şeyi" der gibi aldı. İçmeye başladı. Sonra ilk yudumunu püskürttü. "Allah kahretsin, bu kadar sıcak kahve olur muymuş? Ağzını yakmak için mahsus mu yapmışım? Benim derdim onunla oyun oynamak mıymış? Nereden uydurmuşmuşum? Dünyanın en acayip aşk hikayesini falan. Hani neredeymiş o hikaye? Neredeymiş ha? Neredeymiş?" Allah'tan tam o sırada aşağıdaki kapının kilidinde bir anahtar döndü. Hatice Hanım, "Ben geldim," diyerek içeri daldı da kızın salvolarından biraz kurtulabildim. Aşağıya Hatice Hanım'a seslenip bir misafirimiz olduğunu söyledim. Acaba iki kişi için kahvaltı hazırlayabilir miydi? "Tamam," dedi. Benim garip huylarıma alışkın olduğu için beklemediği durumlarla karşılaşmak onu şaşırtmıyordu. Daha önce hiç rastlamamış olmasına rağmen bir misafirimin olması da tuhafına gitmedi. Kıza da Hatice Hanım'dan çekinmesine gerek olmadığını, beni bildiği için hiçbir şeyi yanlış anlamayacağını söyledim. "Zaten neyi yanlış anlayacak?" dedi. "Hani dedim, senin burada gecelemeni falan. Ne var bunda?" "Yani," dedim, "aramızda bir şeyler olduğunu falan düşünmez demek istiyorum." "Sen salak mısın?" der gibi yüzüme hayretle baktı. "Niye öyle bir şey düşünsün? Aramızdaki yaş farkını görmüyor mu herkes?" dedi. "Doğru, görüyor tabii," dedim. Sonra kıza onu kandırmadığımı, gerçekten büyük bir hikaye anlatmakta olduğumu ama onu iki cümlede özetleyemeyeceğimi söyledim. Ayrıca uyku ilacı falan da koymamıştım içkine. "Kendin uyudun," diye ekledim. Nereden itibaren uyuduğunu bilmediğim için hikayeyi nerede kaybettiğini kestiremiyordum. Rusya'ya gidişimi falan duymuş muydu mesela? "Evet," dedi biraz daha sakin bir sesle. "Oradaki işçileri anlatıyordun, Rus kızlarını falan. Onların evine yerleşiyorlarmış, seninkiler iş güveysi olarak." Onun da benimle konuşurken sizden sene geçtiğini fark ettim birden. Daha önce hiç sen demiş miydi acaba? Galiba dün. Yok, hatırlayamadım. Emin olamadım. "İyi," dedim. "O bölümleri dinlediysen çok bir şey kaybetmemişiz. Ludmilla'yı, Mehmet'in Rusya'ya gelişini falan. Onu da bu akşam anlatırım." Birden ayağa fırlayıp gözlerini kocaman kocaman açtı. "Ne akşamı ya? İşte buradayız, anlatın olup bitsin," dedi. Yine size geçerek. "Hatice Hanım bize servis yaparken mi anlatacağım?" dedim. "O kadar kolay bir şey değil bu. Bir aile sırrı ilk kez sana açılıyor. Nasıl bu kadar hafife alıyorsun?" "Tamam da Hatice Hanım akşama kadar kalacak değil ya. Gidince anlatırsınız." Başımı olumsuz anlamda salladım. Bütün hayalleri yıkılan bir insan gibi baktı yüzüme. Öfkeden çok kederli bir ifadeyle. Bunun üzerine daha yumuşak bir sesle devam ettim. "Kasabada işlerim var. Bankaya, tapu dairesine falan uğrayacağım. Sen de bu arada Feriha'yı bulmaya çalış. Köylülerle konuş. Belki Hatice Hanım sana yardımcı olur. Akşam burada buluşuruz." Çok insan gördüm de hayatımda sizin gibisini görmedim diyerek bu sefer de bilgiç bir kişiye dönüştü. Sanki uzun bir ömür sürmüş de çok kişi tanımış gibi. Aklınız fikriniz kandırmakta diye devam etti. Akşam falan kalamam ben. Çekip gideceğim. Annem meraktan çıldırmak üzere. Gazetedekiler de ne oldu bu kıza diyorlar. Olmaz. Kesinlikle olmaz. Sadece şu Feriha'yı bulup onunla konuşmak istiyorum. Tamam. Seni zorla tutacak değilim dedim. İstediğin an gidersin. O arada Hatice Hanım kahvaltı tepsisini getirdi. Bademli un kurabiyesi ve kahve. Kız bunlara bakıp yüzünü buruşturdu. Bu evde doğru dürüst kahvaltı bile yok. Tam bir tımarhane diye düşünüyordu mutlaka. Ama acıkmış olmalı ki ses çıkarmadan uslu uslu yemeye başladı. Kurabiyeden bulaşan un, dudaklarının kenarına minicik beyaz bir bulut gibi yerleşti. Orada durması hoşuma gittiği için hiçbir şey söylemiyordum. Bu arada tekrar aşağı inmiş olan Hatice Hanım'a seslendim ve kızı Feriha'ya götürüp götüremeyeceğini sordum. Son günlerde epey önemli bir kişi olmaya başladığını hisseden Hatice Hanım mutlu bir sesle yanıt verdi. Tabii, bize yakın oturuyorlar zaten. Ne zaman isterseniz götürürüm güzel kızımı oraya. Kız yine aksi aksi konuşarak o uyuduktan sonra ne anlatmış olduğumu sormaya başladı. İşçilerin ikili hayatını, Ludmilla'yı, Mehmet'i Borisov'a gelmeye ikna ettiğimi anlatmıştım. Ama bir süre sonra Mehmet'i çağırmakla hayatımın hatası yaptığımı anlatacaktım. Trajedi Borisov'da başlayacaktı. Ağzı doluyken yapışır da bu Meret Un sabırsızca sordu. Kiminle başladı? Ludmilla'yla mı? Hayır dedim. Hikayede henüz sözünü etmediğim bir kişi daha var. O hayatımıza girdikten sonra başlayacak trajedi. Peki kim? Meraktan çatlatmayın insanı. İnsanlık tarihinin gördüğü ve görebileceği en güzel yaratık. Adını ve kim olduğunu, Mehmet'le nasıl tanıştıklarını, bu tanışmanın kardeşimi nasıl mahva sürüklediğini akşam anlatacağım. Hah! Diyerek küstah bir tavırla omuz silkti. Kalkıp eşyalarını toplamaya başladı. Bir yandan da söyleniyordu. Akşam anlatacakmış. Çok beklersiniz akşamı. Elinizde olsa beni buraya bağlayıp esir tutacaksınız. Hatice Hanım'la birlikte çıktılar. Kapıda onu uğurlarken, alışmıştık birbirimize. Seni çok arayacağım dedim. Öfkesinden hiç taviz vermedi. Şu iğrenç köpeğinizle avunun siz dedi. Olmazsa aşağıda sevgiliniz var ya, o ne güne duruyor? Güzel güzel sohbet edin. Sarmaş dolaş olun. Bana ne sizin hayatınızdan? Bir şey demeden içeri girdim. Nedense böyle öfkeli olması bana ilginç geliyordu. Biraz sonra Hatice Hanım döndü. Kızı Feriha'lara götürüp gelmiş. Ahmet Bey dedi. Bu gazeteci kız niye durmadan insanlarla görüşmeye çalışıyor? Neyi araştırıyor? Svetlana'yı herhalde. Ben eminim bu işi o gavur karısının yaptığından. Herhalde itiraz edip etmeyeceğimi anlamak için bir süre sustuktan sonra devam etti. Bak dediydi dersin. En sonunda o karı çıkacak bu işin altından. Ah, mahkeme beni dinlese. Oğlun nasıl oldu Hatice Hanım diye sordum. Ateşi düştü mü? Ateşin üstüne bir de öksürük başlamış. Yataktan çıkamıyormuş. Fena üşütmüş herhalde. Doktora gösterip göstermediklerini sordum. Bir dolu para ister doktor diye yakındı. Bir şey söylememi bekler gibi yüzüme bakınca akşamüstü onlara uğrayacağımı söyledim. Kasabada işlerimi bitirdikten sonra eczaneye uğrayıp birkaç ateş düşürücü, ağrı kesici ve öksürük dindirici ilaç aldım. Podima'ya dönünce Hatice Hanımların yıkık bahçe duvarlı bir kenarına ambar yapılıp kışlık odun yığılmış, bahçesinde 3-5 tavuğun gezindiği bakımsız evlerine gidip kararmış tahta kapının yanındaki çıngırağı çaldım. Kapıyı Hatice Hanım açtı. Ama daha önce geleceğimi söylemiş olmama rağmen bir telaşlandı, bir telaşlandı, görmelere değerdi. Ev dağınıkmış, kusuruna bakmamalıymışım. Yemek yapıyormuş. Herif kahveye gitmiş. Şimdi çayımı kahvemi hazır edermiş. Girdiğim odanın tam ortasında, üzerine yeşil beyaz kareli muşamba çakılmış kare bir masa duruyordu. Masada yarısı ayıklanmış, yarısı ayıklanmak üzere olan taze fasulyeler vardı. Zahmet etmemesini, hemen gideceğimi söyleyip Muharrem'i sordum. İçeride, odada yatıyor yavrucuk dedi. Oraya gittiğimde oğlan uyuyordu. Üstündeki çarşafı atmış, şekilsiz vücuduna dar gelen bir atletle zırıl zırıl terliyordu. Yüzü de kıpkırmızıydı. Çocuğun yüzüyle orantısız biçimde geniş olan alnına baktım. Boncuk boncuk terlemiş ve kızarmıştı. Alev alev yandığı belliydi. Onu uyandırmadan öteki odaya geçip ilaçları Hatice Hanım'a verdim. Nasıl kullanacaklarını tarif ettim. Ama böyle olmaz dedim. Bu çocuk çok hasta. İlaçsız, doktorsuz nasıl düzelecek zavallı? Eğer bu ilaçlar da işe yaramazsa alıp hastaneye götürmekten başka çaremiz kalmaz. Allah razı olsun. Ne muradın varsa versin dedi. Dualarla uğurlanarak çıkıyordum evden ama ne muradım olacaktı ki benim? Bir murat da beklemiyordum duada. Sadece Hatice Hanım bana daha çok bağlansın da evimi iyi çekip çevirsin diye uğraşıyordum. Eve geldikten sonra Kerberos'u alıp sahilde uzun bir yürüyüşe çıkardım. Bana küskün bir hali vardı. Ne olduğunu sorunca yok bir şey diye geçiştiriyordu. Epey uğraştıktan sonra kızı kıskandığını anladım. Son günlerde kızla çok vakit geçirdiğim için küsmüştü bizimki. Gönlünü almak istiyordum. Dokunabilsem başını okşayacaktım ama bunun imkansız olduğunu o da biliyordu. Neyse dedim. Üzülme. Bitti bu iş zaten. Kız gitti. Görürsün diye homurdandı. O arsız kız bir yere gitmez. Sana numara yapıyor. Akşam son olayların sarsıntısıyla ara verdiğim okumalarıma döndüm yine. Genç kızlar üzerine kitaplar okumaya başladım. Birinden bir pasaj, ötekinden bir paragraf, böylece saatler geçip gitti. Tolstoy genç bir kızın ağzından, yani birinci tekil şahıs, uzun bir hikaye yazmış. Çok güzel. Kızın bir adama aşık olmasını, evlenmesini ve sonra kocası olan adamın yaşattığı hayal kırıklıklarını anlatıyor. Et yemeyerek peygamber olmaya çalışan ve bir ömür boyu karısıyla kavga eden o ak sakallı kontun, kendisini genç bir kız yerine koyup onun duygularını bu kadar iyi anlatabilmesi ilginçti doğrusu. Demek ki kendini genç bir kız gibi hissedebilmişti. Belki de edebiyatçılık, anlatmaktan çok bir anlama uğraşına dayanıyordu. 13. Ebedi Koca. Bu bölüm başlığını Sara hastalığından mustarip, Petersburglu bir yazardan ödünç aldığımı gizleyecek değilim. Ama bu kıt yeteneğimle o sabah önce telefon edip sonra kapıma dayanan Ali'nin ruh durumunun daha iyi olduğunu anlatmama olanak yok. Çünkü kendisini hala bir koca olarak hissediyordu. Tam bir koca sorumluluğu, koca sahiplenmesi, koca şefkati taşıyordu. Ne var ki bir karısı yoktu artık. Karşındaki koltukta oturmuş, kederli gözlerle bana bakıyordu. Dayanamıyorum diyordu. Belki de sana gelmemem gerekirdi. Bundan hoşlanmayacağını tahmin ediyorum ama ne yapayım ki elimde değil. Arzu'yu tanımış, onunla sohbet etmiş, onun hatıralarını taşıyan herkesle konuşmadan, onu yad etmeden duramıyorum. Sana çok sık geliyordu. Ben hiç gelmedim. Merak da etmedim. Ama şimdi o, nasıl desem, o yokken bu evi görmek geldi içimden. Bir şeyler söylemek için kelime arıyordum. Neyse ki sözlerine devam etti. Ne olur bana onun hangi koltuğa oturduğunu göster. Kahve severdi biliyorum. Herhalde ona kahve ikram etmişsindir. Bana onun kahve içtiği, dudaklarının dokunduğu fincanı göster. Geceleri uyuyamadığımı söylemiştim. Dayanamayıp da biraz daldığım zaman her şey daha korkunç oluyor. Çünkü onun hala yaşadığını sanıyorum. Sanki rüyamda Arzu'nun öldüğünü görmüşüm de bir an önce uyanırsam oh diyecekmişim gibi hissediyorum. Sonra da gerçek. O sivri uçlu hançerini kalbime batırıp içinde çeviriyor. O böyle durmadan konuşurken ne yapacağımı düşünüyordum. Sakinleştirici bir iki söz mü söylemeliydim, yoksa hep böyle susmalı mıydım? Bilemiyordum. Sadece bu son sözleri üzerine Stendhal'ın İtalya hikayelerinde anlattığı bir şey aklıma geldi. Hikayedeki katil bıçağı kadının göğsüne sokuyor ve ona soğukkanlılıkla bıçağın ucunun kalbine dokunup dokunmadığını soruyordu. Hem de büyük bir merakla, birkaç kez tekrarlayarak. En azından Arzu'ya böyle bir şey soran olmamıştı. Bu hikayeyi anlatsam ve Arzu'nun başına böyle bir şey gelmediği için biraz teselli bulmasını söylesem doğru olur muydu acaba? Yoksa çok mu tuhaf kaçardı? Durumu tam olarak ölçemediğim için susmayı tercih ettim. Bir süre sonra bana bir soru sormakta olduğunu algılayabildim. Benim Arzu'yu sevip sevmediğimi sorduğunun farkına varabildim. Biraz bocaladıktan sonra elbette sevdiğimi söyledim. Geldiği zaman bu evde, bu odada neler konuştuğumuzu sordu. Hiç, daha çok o anlatırdı, ben dinlerdim diye cevap verdim. Neler anlatırdı? Ne bileyim, ondan bundan işte. Benden söz eder miydi hiç? Ederdi elbette dedim. Ne derdi? Seni çok sevdiğini söylerdi. Tam olarak hangi kelimelerle söylerdi bunu? Tanrım, ben bu adamı ne kadar çok seviyorum diye üst üste tekrarlardı. Yüzüne yayılan ifadeyi görünce mutluluğun insanı biraz aptal gösterdiğini düşündüm. Peki dedi. Sana İstanbul'da buluştuğu insanları da anlatır mıydı? Hayır. Lütfen Ahmet, çekinmene gerek yok. Ben Arzu'nun arada bir İstanbul'da başkalarıyla buluştuğunu biliyordum. Ama her şeyi içime atıp susuyordum. Niye böyle yaptığını sordum. Onu kaybetmemek için elbette, dedi. Ne de olsa benim karımdı ve dönüp dolaşıp bana geliyordu. Ama ben şimdi İstanbul'da kimlerle buluştuğunu öğrenmek istiyorum. O kişileri bulacağım. Niçin? Gerçi hiç kişiliğiyle bağdaşan bir şey değildi ama belki de intikam almak isteyebileceği aklıma geldi. Onlarla Arzu'nun anılarını paylaşmak için dedi. Ne de olsa onlar da Arzu'nun bedenine sarıldılar. Onun kokusunu içlerine çektiler. Terleri birbirine karıştı ve mutlaka Arzu'dan bir iz kaldı onlarda. Bu durum hepimizi yakınlaştırıyor. Bu kadar derin aşık olmayan insanlar kendilerini kıskançlığa kaptırır. Sevdiğinin bir başka bedenden zevk almasını istemez ama bu, aşkla sahip olmanın birbirine karışmış halidir. Sahip, sevdiği insan mutlu olacaksa bile bunu bir başkasıyla yapmasını istemez. Hatta bu durumda sevdiğinin ölmesini tercih eder. Ama bir de aşkın en yüksek noktası var. Nedir o biliyor musun? Nedir diye sordum. Ama sormasam da anlatacağı belliydi. Kıskanmayı bile unutmak. Onu mutlu eden şeyi ve herkesi sevmek. O noktada sahiplenmek biter, saf aşk kalır. Acaba insanları anlayamadığım için mi tuhaf geliyordu bu durum? Yoksa sahiden bu adamda bir tuhaflık mı vardı? Duyguları tanımadığım için Ali'nin söylediklerini anlayamıyordum. Adam Arzu'nun seviştiği erkekleri bulup onlarla uzun uzun konuşmak, sarılıp onun bedeninin izlerini bulmak istiyordu. Acaba gerçek bu muydu? Ya da onların adreslerini saptayıp teker teker öldürmek niyetinde miydi? İntikam almak aşk acısını azaltabilir miydi? Ya da tam tersine çoğaltır mıydı? Okuduğumuz kadarıyla Otello, sevgili karısını boğduktan sonra huzura kavuşamamış, yaptığı işe pişman olmuştu. Ama acaba kadının kendisini gerçekten aldattığını bilse, her şey daha mı farklı olurdu? Açıkçası insanlar niye adına aşk dedikleri bilmeceyi çözemiyorlardı? Bunca acıya, bunca cinayete, bunca intihara değer miydi bu ruh hali? Çünkü aşk fizikseldi, kimyasal değil. Peygamberlere Tanrı'nın sevgilisi diyorlardı ama kadınlar onları Tanrı'dan değil, diğer kadınlardan kıskanıyorlardı. Demek ki peygamber olmak bile aşk konusunda temel bir farklılık yaratmıyordu. Bir de bana tuhaf diyorlar diye düşündüm. Her insan tuhaf. Ali'yi uğurladıktan sonra dönüp defterimi açtım. Onu dinlerken aklıma birçok düşünce hücum etmişti. O anda not alabilseydim, kim bilir defterime ne güzel sözler yazardım. Ali ile konuştuklarımızı düşünürken tekrar Stendhal'ın İtalya hikayeleri geldi aklıma. Bir süre düşüncelerim iyice Stendhal'a ve onun zabıt katibinin üslubunun en iyi yazma biçimi olduğu sözüne kaydı. O sözü yazdım defterime ve devam ettim. Bu durumda adliyedeki katibe kız herkesten daha mı iyi yazıyor? Hayır, olamaz. O metinleri kimse tat alarak okumaz. Ama savcılıktaki yazmanlar kendi düşüncelerini, kendi sözlerini yazmıyorlar ki. Sanığın veya tanığın sözlerini de yazmıyorlar. Savcının dikte ettiği sözleri yazıyorlar. O metinlerdeki ifade sorunları Stendhal'ı haksız çıkarmaz. Yani adliyedeki o kızcağızı kendi haline bıraksalar, eminim okunacak sözler yazar. Aslında Stendhal'ın söylediğini biraz farklı biçimde Montaigne de söylemiş. Ah, keşke Paris'in sebze çarşısında kullanılan sözcüklerle konuşabilsem. Ama bu konu değildi defterimi elime almamın sebebi. Ali'nin anlattıklarını, o aşk anlayışını, Arzu'nun seviştiği erkekleri aramayı istemesini düşünecektim. Yazarken düşünecektim bu konuyu. Ama daha yazmadan anlamsız geldi. İnsanlar neden durmadan bu konuyu düşünür ki? Duyguları olanlar için korkutucu, çok korkutucu olması gerekmez mi? İyi ki benim böyle dertlerim yok. Stendhal. Stendhal. Montaigne. Montaigne.